Ayrım 4.
Haydi gidelim, onlar için savaşalım. Yolları az çok bilirim. Sizi onların ülkesine götüreyim. Bulgar usulü talim yaptıran bir komutanları olunca pek sevinecekler. Zengin olacaksınız. İnsan bir dünyada erişemediği şeyleri öbüründe erişir. Yeni şeyler görmek, yeni şeyler yapmak büyük bir zevktir dedi. Kandit, demek sen daha önce de Paraguay'da bulundun diye sordu. Kakambo, evet dedi. Assumption Koleji'nde çömezlik etmiştim. Los Padres topraklarını, Kadiz'in sokakları gibi bilirim. Ne güzel bir ülkedir orası. Neredeyse 300 fersahtan daha geniştir. 30 eyalete ayrılmıştır. Orada her şey Los Padres'lere aittir. Halkın ise hiçbir şeyi yoktur. Bu aklın ve adaletin bir şaheseridir. Bana gelince ben İspanya ve Portekiz krallarına karşı burada savaşıp Avrupa'da onların günahlarını çıkartan, İspanyolları burada öldürüp Madrid'de cennete gönderen Los Padres'lerden daha tanrısal bir şey göremiyorum. Bayılıyorum ben buna. Haydi yürüyelim. İnsanların en bahtlısı olacaksınız. Ülkelerine Bulgar usulü talim bilen bir komutanın geldiğini öğrenince Los Padres'ler ne kadar sevinecekler bir bilseniz. Sınıra gelince Kakambo ileri karakola bir yüzbaşının komutan hazretleriyle görüşmek istediğini söyledi. Büyük karakola haber gönderdiler. Paraguaylı bir subay haberi ulaştırmak için komutanın ayağına kadar gitti. Önce Kandil ile Kakambo'nun silahlarını aldılar. İki Endülüs atını da alıkoydular. İki yabancı, iki sıra asker arasından içeri alındılar. Başında üç köşeli şapkası, cübbesini sıyırmış, belinde kılıcı, elinde süngüsüyle komutan baş tarafta duruyordu. Bir işaret verir vermez 24 asker yeni gelenlerin çevresini sardı. Bir çavuş onlara beklemek gerektiğini, komutanın kendileriyle konuşmayacağını, Sayın Başpapaz'ın bir İspanyolun ancak kendi huzurunda ağzını açmasına izin verdiğini, ülkede 3 saatten fazla kalmasına ise izin vermediğini söyledi. Kakambo, Sayın Başpapaz nerede? Diye sordu. Çavuş, kilisede dua ettikten sonra askerleri denetlemeye gitti dedi. Mahmuzlarını ancak 3 saat sonra öpebilirsiniz. Kakambo, iyi ama benim gibi komutanım da açlıktan ölüyor. Üstelik de o İspanyol değil, Almandır. Başpapazı beklerken biraz bir şeyler yiyemez miyiz dedi. Çavuş hemen bu sözleri komutanına iletmeye koştu. Komutan, hay Allah razı olsun dedi. Madem ki Almanmış, onunla konuşabilirim. Çardağıma getirsinler. Kandidi, yeşilli sarılı güzel sütunlar, içlerinde papağan, sinek kuşu, sinekçil kuşu, ispenç tavuğu ve daha bir sürü ender kuşun bulunduğu kafeslerle süslü bir çardağa götürdüler. Altın sahanlar içinde nefis yemekler hazırlanmıştı. Paraguaylılar güneşin altında tarlalarda tahta çanaklar içinde yemek yerlerken, sayın komutan, rahip çardaktan içeri girdi. Bu toparlak yüzlü, oldukça beyaz, kanlı canlı, kaşları kalkık, bakışları diri, kulakları pembe, dudakları kırmızı, gururlu ama ne bir İspanyola ne de bir Cizvit'e benzemeyen bir biçimde gururlu, çok güzel bir delikanlıydı. Kandil ile Kakambo'ya el konulan silahlarıyla iki Endülüs atını geri verdiler. Kakambo ne olur ne olmaz diye gözlerini onlardan ayırmadan çardağın yanında atlara yulaf yedirdi. Kandit önce komutanın cübbesinin eteğini öptü, sonra sofraya oturdular. Cizvit ona Almanca, ''Evet sayın efendimiz'' dedi. Bu sözleri söylerken ellerinde olmayan bir şaşkınlık, bir heyecan içinde bakışıyorlardı. ''Almanya'nın neresindensiniz?'' diye sözünü sürdürdü. Kandit, ''O uğursuz Vesfalya eyaletinden'' dedi. ''Thunder den Tronch şatosunda doğdum.'' Komutan, ''Ulu tanrım, bu nasıl olur?'' diye bağırdı. Kandit, ''Ne mucize?'' diye bağırdı. Komutan, ''Yoksa siz?'' dedi. Kandit, olanaksız dedi. İkisi birden sırt üstü düştüler. Sayın efendimiz, siz misiniz? Siz güzel Künegond'un kardeşi ha? Siz ki Bulgarlar tarafından öldürülmüştünüz. Siz Monsieur le Baron'un oğlu. Siz Paraguay'da bir cizvit. Bu dünya gerçekten de çok acayip. Ah Pangloss, Pangloss, asılmış olmasaydınız şimdi ne kadar sevinirdiniz? Komutan, kesme kristalden bardaklar içinde içki sunan zenci tutsaklarla Paraguaylıları savdı. Tanrı'ya ve Sen Ignas'a 1000 kere şükretti. Kandid'i bağrına basıyordu. Yüzleri gözyaşlarıyla sırılsıklam olmuştu. Kandid, size karnının deştiklerini sandığınız kız kardeşiniz Künegond'un sağ ve esen olduğunu söylersem daha çok sevinecek, havalara uçacaksınız dedi. Nerede? Yakınınızda, Buenos Aires valisinin yanında. Ben de savaşmaya geliyordum. Bu uzun konuşmada söyledikleri her söz şaşkınlık üstüne şaşkınlık yaratıyordu. Ruhları dillerinin üstünde uçuyor, kulaklarında dikkat kesiliyor, gözlerinde kıvılcım saçıyordu. Alman oldukları için Sayın Başpapazı beklerken uzun zaman sofradan kalkmak bilmediler. Bu arada komutan sevgili Kandid'ine şunları anlattı. 15. Bölüm. Kandid sevgili Kinogondu'nun kardeşini nasıl öldürdü? Anamla babamın öldürüldüğü, kız kardeşimin ırzına geçildiği o müthiş gün tüm yaşamım boyunca aklımdan çıkmayacak. Bulgarlar çekilince sevgili kardeşimi aradılarsa da bir türlü bulamadılar. Anamı, babamı, beni, boğazlanan iki hizmetçi kızla üç küçük çocuğu, atalarımın çatosundan iki fersa ötedeki Cizvit Kilisesi'ne gömmek için bir arabaya koydular. Bir Cizvit bize kutsal su serpti. Meğer ne tuzlu şeymiş. Birkaç damlası gözüme kaçtı. Papaz göz kapağımı kırpıştırdığımı gördü. Elimi kalbine koydu. Çarpıntısını duydu. Tedavi edildim. Üç hafta sonra da hiçbir şeyim kalmadı. Kanditciğim, o zamanlar ne kadar güzel olduğumu bilirsiniz. Daha da güzelleştim. Onun için kilisenin başpapazı olan Sayın Rahip Krust benimle sıkı fıkı dost oldu. Bana çömezlik elbisesini giydirdi. Biraz sonra da Roma'ya gönderildim. Büyük Cizvit başpapazının genç Alman Cizvitlerinden kurulu yeni bir papaz ordusuna ihtiyacı vardı. Paraguay hükümdarları birliklerine ellerinden geldiğince az İspanyol Cizvit alırlar. Daha hakim olduklarını sandıkları yabancıları tercih ederler. Büyük başpapaz beni gidip bu bağda çalışacak yetenekte gördü. Tirol bölgesinden biri, bir de ben yola çıktık. Buraya gelir gelmez de zangoç yamaklığıyla temenniye yükseldim. Bugün hem albay hem de rahibim. İspanya kralının askerlerini şiddetle karşılarız. Onları aforoz edip yeneceğimizden emin olabilirsiniz. Tanrı sizi buraya bize yardım edesiniz diye göndermiş. Ama sahiden sevgili kız kardeşim Kinogond bu kadar yakınlarda Buenos Aires valisinin yanında mı? Kandid and içerek bundan daha doğru bir şey olamayacağını söyledi. Yeniden gözyaşı dökmeye başladılar. Baron durup durup Kandid'i kucaklamaktan kendini alamıyordu. Ona, kardeşim, kurtarıcım diyordu. Ah Kandidciğim dedi. Belki de muzaffer olarak kente girer, kardeşim Kinogond'u kurtarabiliriz. Kandid, benim de bütün dileğim bu. Çünkü onunla evlenmek istiyordum. Hala da istiyorum dedi. Baron, Sisa, küstah diye yanıtladı. 72 göbeği belli kız kardeşimle evlenmek sizin haddinize mi düşmüş? Böyle küstahça bir niyet besleyip bana söylemeye cesaret etmenizi doğrusu aklım almıyor. Bu sözlerden dona kalan Kandid ona şöyle yanıt verdi. Sayın papaz, dünyanın bütün göbekleri beş para etmez. Kız kardeşinizi bir Yahudi ile bir Engizör'ün kollarının arasından aldım. Bana birçok şey borçludur. Benimle evlenmek istiyor. Üstad Pangloss bana her zaman insanların eşit olduklarını söylerdi. Onun için ben de nasıl olsa onunla evleneceğim. Cizvit Baron Sandertent Ronchk görürüz çapkın dedi. Ve aynı zamanda kılıcının tersini suratına indirdi. Kandid hemen kendi kılıcını çekip kabzasına kadar Baron Cizvit'in vücuduna sapladı. Fakat kılıcını çıkarırken de ağlamaya başladı. Heyhat Tanrım dedi. Eski efendimi, dostumu, kaynımı öldürdüm. Dünyanın en iyi insanı olduğum halde bununla üç kişi öldürmüş oluyorum. Üstelik üçün ikisi de papaz. Çardan kapısında nöbet bekleyen Kakambo koştu. Efendisi ona, artık bize hayatımızı pahalıya satmak kaldı dedi. Neredeyse çardağa gidecekler. Silah elde ölmek gerek. Böyle şeyleri çok görmüş olan Kakambo hiç şaşırmadı. Baron'un giydiği cizvit cübbesini aldı, Kandid'in sırtına geçirdi. Ona ölünün dört köşe şapkasını verip ata bindirdi. Bütün bunlar kaşla göz arasında oldu ve dört nala gidelim efendim. Herkes size emirler vermeye çıkan bir cizvit sanacak. Onlar arkamızdan koşmadan da biz sınırı aşmış oluruz. Bu sözleri söylerken ve İspanyolca yol verin sayın albay papaza, yol verin diye bağırırken uçmaya başlamıştı bile. 16. Bölüm. İki yolcu ile iki kızın, iki maymunun ve Aurelion denen vahşilerin başlarına gelenler. Kandid ile uşağı sınırı aştılar. Ordugahta daha kimsenin Alman cizvetinin öldüğünden haberi yoktu. Açık göz Kakambo çantasına ekmek, çikolata, sucuk, yemiş ve birkaç şişe şarapla doldurmuştu. Endülüs atlarıyla hiçbir yol iz bulamadıkları bilinmeyen bir ülkeye daldılar. Sonunda önlerine yer yer ırmaklarla kesilmiş güzel bir çayır çıktı. Bizim iki yolcu hayvanlarını otlattılar. Kakambo efendisini yemeğe çağırdı ve kendisi ona örnek oldu. Kandid, Monsieur le Baron'un oğlunu öldürdükten, güzel Kinogond'u artık bir daha hiç görmemeye mahkum olduktan sonra nasıl olur da sucuk yerim? Madem ki onlardan uzaklarda, vicdan azabı ve umutsuzluk içinde sürüneceğim, sefil günlerimi uzatmak neye yarar? Trevo gazetesi bütün bunlara ne diyecek diyordu. Hem böyle söylüyor hem de atıştırmaktan geri kalmıyordu. Güneş neredeyse batacaktı. iki kafadar kadın sesine benzeyen sesler duydular. Bu seslerin acıdan mı yoksa neşeden mi ileri geldiğini bilmiyorlardı ama bilinmeyen bir ülkede her şeyden duyulan çekingenlikle, korkuyla yerlerinden fırladılar. Bu sesler çayırın kıyısında koşarak kaçmaya çalışan çırılçıplak iki genç kızdan geliyordu. İki maymun da kızların kaba etlerini ısırarak arkalarından koşuyordu. Kandit zavallıların haline pek acıdı. Bulgarlardan silah kullanmasını öğrenmişti. Yapraklara dokunmadan bir çalılıktaki fındığı düşürebilirdi. İspanyol çiftesini aldı, ateş etti, iki maymunu öldürdü. Kakambocuğum, çok şükür ki şu iki zavallıyı büyük bir tehlikeden kurtardım. Eğer bir engizitörü ve bir cizviti öldürmekle günah işlediysem, iki kızın hayatını kurtarmakla bunun karşılığını fazlasıyla ödedim. Belki bunlar önemli ailelerin kızlarıdır. Bu maceranın da bize bu ülkede büyük yararları dokunabilir. Sözünü sürdürecekti ama iki kızın iki maymunu sevgiyle kucakladıklarını, cesetlerin üzerinde hıçkırarak ağladıklarını ve acı acı bağırarak ortalığı çınlattıklarını görünce dili tutuldu. Sonunda Kakambo'ya, "Doğrusu ya, iyi yürekliliğin bu kadarını da beklemezdim," dedi. O da ona şöyle yanıt verdi. "Efendim, olağanüstü bir iş gördünüz. Bu hanımların sevgililerini öldürdünüz." "Sevgilileri mi? İmkanı var mı? Benimle alay ediyorsunuz Kakambo. Size nasıl inanayım?" Kakambo, "Benim sevgili efendim," dedi. "Her zaman her şeyi şaşıyorsunuz. Niçin bazı ülkelerde hanımların iltifatına nail olan maymunların bulunması size tuhaf geliyor? Ben nasıl dörtte bir İspanyolsam, onlar da yarı buçuk insan sayılırlar." Kandit, "Heyhat," dedi. "Üstad Pangloss'un vaktiyle bu gibi kazaların olduğunu ve birleşmelerinden egyapanların, faunların, satirlerin doğduğunu, ilk çağın birçok büyük adamının bunları gördüklerini söylediğini anımsıyorum. Ama ben bunları masal diye dinlemiştim." Kakambo, "Artık bunların gerçekliğine inanmışsınızdır," dedi. "Düzgün bir eğitim görmemiş insanların bu hayvanı ne işlerde kullandıklarını gördünüz. Ben bu hayvanların başımıza bir bela çıkarmalarından korkuyorum." Bu doğru düşünceler Kandidi, çayırı bırakıp bir ormana dalmaya sürükledi. Burada Kakambo ile akşam yemeğini yedi ve ikisi birden Portekizli Engizitörle Buenos Aires valisine lanet okuduktan sonra çimenlerin üstünde uyudular. Uyandıkları zaman kımıldayamadıklarını hissettiler. Nedeni geceliğin, o ülkede yaşayan Aurelionların ağaç kabuğundan yapılmış iplerle kendilerini bağlamış olmalarıydı. Onları o iki kız ele vermişti. Oklarla, topuzlarla, çakıldan baltalarla silahlı, çırılçıplak elli kadar Aurelion çevrelerini sarmıştı. Birkaçı büyük bir kazanda su kaynatıyor, öbürleri de şişleri hazırlıyorlardı ve hep birden, "Bu bir cizvittir, bu bir cizvittir, öç alacağız ve güzel bir yemek yiyeceğiz, hadi cizvit yiyelim," diye bağırışıyorlardı. Kakambo boynunu bükerek, "Benim sevgili efendim, ben size bu kızlar bize kötü bir oyun oynayacaklar dememiş miydim?" dedi. Kandit, kazanla şişleri görünce, "Bizi ya kızartacaklar ya da kaynatacaklar," diye bağırdı. Ah, eğitilmemiş, başıboş insan doğasının nasıl bir şey olduğunu görseydi acaba, Üstad Pangloss ne derdi? "Her şey iyi, iyi ama doğrusu Matmazel Kinogond'u kaybedip Aurelionların elinde şişe geçirmek acı bir şeydi." Kakambo hiçbir zaman soğukkanlılığını kaybetmezdi. Umutsuzluğa kapılan Kandide, "Hiç umutsuzluğa kapılmayın. Ben bu kabilelerin dillerini biraz anlarım. Onlarla konuşacağım," dedi. Kandit, "Özellikle insanları pişirmenin ne büyük bir vahşilik olduğunu, bunun Hristiyanlığa aykırı düştüğünü kafalarına sokmaktan geri kalmayın lütfen," dedi. Kakambo, "Efendiler," dedi. "Demek ki bugün bir cizvitin etini yemek niyetindesiniz. Âlâ. Elbette insan düşmanlarına bundan farklı davranamaz. Gerçekten doğa yasası bize, kendi cinsinizden olanları öldürün der. Yeryüzünde herkesin yaptığı da budur. Biz kendi cinsimizden olanları yemeye gerek görmüyorsak, bunun nedeni yiyecek bir sürü başka güzel şeyin olmasıdır. Ama sizler, bizim sahip olduklarımızın tümüne sahip değilsiniz. Kuşkusuz insan zaferinin meyvesini kargalara, kuzgunlara terk edeceğine, kendisi yemek ister. İyi ama efendiler, herhalde siz de dostlarınızın etini yemek istemezsiniz. Bir cizviti şişleyeceğinizi sanıyorsanız, halbuki kızartmasını yapmak istediğiniz kimse sizin düşmanlarınızın düşmanıdır. Bana gelince, ben sizin ülkenize doğdum. Şu gördüğünüz zat benim efendimdir. Cizvitlikle de hiç ilgisi yoktur. Daha az önce bir cizviti öldürdü. Sırtındakiler onun giysileridir. İşte sizi yanıltan da bu. Sözlerimin doğru olup olmadığını anlamak isterseniz, alın elbisesini Los Padres Krallığı'nın ilk sınır kapısına götürün. Efendimin bir cizvit subayını öldürüp öldürmediğini öğrenirsiniz. Bunun için öyle uzun zaman beklemek de gerekmiyor. Eğer dediklerim yalan çıkarsa, Bizi yemek her zaman elinizde. Ama eğer doğruysa, bize canımızı bağışlayacak kadar kamu hukuku ilkelerini, gelenekleri, yasaları bilirsiniz. Aurelionlar bu sözleri çok doğru buldular. Gerçeği çabucak öğrenmek için içlerinden ileri gelen iki kişiyi seçtiler. İki elçi, zeki insanlara yakışacak biçimde ödevlerini yerine getirdiler. Çok geçmeden iyi haberlerle geri döndüler. Aurelionlar iki esiri çözdüler. Onlara her türlü nezaketi gösterdiler. Kendilerine kızlar, serinlik verecek içkiler sundular. Onları neşeyle, cizvit değilmiş, cizvit değilmiş diye bağırarak ülkelerinin sınırlarına kadar uğurladılar. Candide bu işte nasıl olup da yakayı sıyırdıklarına şaşmaktan bir türlü kendini alamıyordu. Ne millet diyordu, ne insanlar, ne biçim adetler. Eğer kılıcımız Mademoiselle Cunegonde'un kardeşine saplanmamış olsaydım, herifler beni bal gibi yiyeceklerdi. Her neyse, saf doğa iyiymiş. Çünkü bu insanlar, cizvit olmadığımı öğrenir öğrenmez beni yiyecekleri yerde bin bir iltifat ettiler. 17. Bölüm. Candide ile uşağı Eldorado ülkesine nasıl vardılar, orada neler gördüler? Aurelionların sınırına ulaşınca Kakambo Candide, bu yarı kürenin ötekinden daha iyi olmadığını görüyorsunuz dedi. İnanın bana, en kestirme yoldan Avrupa'ya dönelim. Candide, nasıl dönmeli, nereye gitmeli dedi. Ülkeme gitsem Bulgarlarla Avarlar orada herkesi boğazlıyorlar. Portekiz'e dönsem yakılacağım. Bu memlekette kalırsak her an şişe geçirilmek tehlikesi var. Ama dünyanın bu yarı küresini, Mademoiselle Cunegonde'un oturduğu bu yarı küreyi nasıl terk etmeli? Kakambo, Çayen'e doğru dönelim dedi. Orada dünyanın dört bucağına giden Fransızlara rastlarız. Bize yardım edebilirler. Elbet Tanrı da bize acır. Çayen'e gitmek kolay değildi. Ne taraftan gidileceğini aşağı yukarı biliyorlardı. Fakat dağlar, ırmaklar, uçurumlar, haydutlar, vahşiler her yandan çıkan korkunç engellerdi. Atları yorgunluktan öldü. Yiyecekleri bitti. Tam bir ay yabani yemişler yediler. Sonunda kendilerini hayat ve umut veren Hindistan cevizleriyle çevrili küçük bir ırmağın kıyısında buldular. Her zaman yaşlı kadın kadar iyi öğütler veren Kakambo, Candide dedi ki, artık gücümüz kalmadı. Bir hayli yürüdük. Kıyıda boş bir kayık görüyorum. Onu Hindistan ceviziyle dolduralım, içine atlayalım. Kendimizi akıntıya bırakalım. Bir ırmak insanı her zaman bir barınağa götürür. Hoşa gidecek şeyler bulmasak bile yeni bir şeyler buluruz. Candide, haydi dedi, kendimizi Tanrı'ya emanet edelim. Bazen çiçekli, bazen çıplak, bazen sarp kayalar arasında birkaç fersah yol aldılar. Irmak sürekli genişliyordu. Sonunda gökyüzüne kadar yükselen korkunç kayalardan bir kemerin altında kayboldu. İki yolcu kendilerini bu kemerin altında sulara bırakmak cesaretini gösterdiler. Burada darlaşan ırmak onları korkunç bir hızla, gürültüyle sürükledi. 24 saat sonra tekrar gökyüzünü gördüler. Fakat kayıkları kayalara çarparak parçalandı. Tam bir fersah, kayadan kayaya sürüklendiler. Sonunda aşılmaz dağların çerçevelediği geniş bir ufuk gördüler. Bu topraklar, gereksinim için olduğu kadar, zevk içinde ekilmiş biçilmişti. Yararlı olan her şey aynı zamanda güzeldi de. Yollar parlak bir maddeden, parlak bir biçimde yapılmış arabalarla dolu, daha doğrusu süslüydü. Çok güzel erkeklerle kadınları taşıyan bu arabaları, Endülüs'ün, Tetuan'ın ve Makinez'in en güzel atlarını geride bırakan iri kırmızı koyunlar hızla çekiyorlardı. Candide, işte Vesfalya'dan daha güzel bir ülke dedi. Rastladıkları ilk köyün yakınında Kakambo ile birlikte karaya ayak bastı. Altın işlemeli yırtık giysiler giymiş birkaç köylü çocuğu, köyün alanında kaydırak oynuyorlardı. Bizim iki eski dünyalı onlara bakarak eğlendiler. Kaydırak taşları, acayip bir parıltı saçan, oldukça büyük, yuvarlak, sarı, kırmızı, yeşil taşlardı. Yolcular bunlardan birkaç tanesini almak hevesine kapıldılar. Bunlar en küçüğü Moğolistan tahtının en büyük süsü olabilecek altın, zümrüt, yakut parçalarıydı. Kakambo, bu çocuklar ülke kralının kaydırak oynayan çocukları olmalı dedi. Bu sırada çocukları okula sokmak için gelen köy öğretmeni göründü. Candide, işte kral ailesinin eğitmeni dedi. Küçük çocuklar taşlarını ve oynadıkları her şeyi yerde bırakarak oyunu kestiler. Candide bunları topladı, eğitmene doğru koştu, küçük prenslerin altınlarını ve değerli taşlarını unuttuklarını işaretlerle anlatmaya çalışarak onları nezaketle kendisine vermek istedi. Köy öğretmeni güldü ve taşları yere attı. Bir an hayran hayran Candide'in yüzüne baktı, sonra yoluna gitti. Yolcular altınları, yakutları, zümrütleri toplamaktan geri kalmadılar. Candide, neredeyiz diye bağırdı. Kendilerine altını ve değerli taşları hor görmeyi öğrettiklerine bakılırsa, bu kral çocuklarının çok iyi yetişmiş olmaları lazım. Kakambo da Kandit kadar şaşırmıştı. Az ileride tek katlı bir yapı gördüler. Kapının önünde büyük bir kalabalık, içeride ise daha büyük bir kalabalık vardı. Hoş bir müzik duyuluyordu. Nefis bir yemek kokusu geliyordu. Kakambo kapıya yaklaştı ve Peru diliyle konuşulduğunu duydu. Bu onun ana diliydi. Herkes Kakambo'nun Tucumán'da yalnızca bu dilin konuşulduğu bir köyde doğduğunu bilir. Kandide, size çevirmenlik yapacağım. Girelim, burası bir lokanta dedi. Konuk evinin altın kumaşlara bürünmüş, saçları kurdelelerle bağlı iki erkek, iki de kız hizmetçisi onları sofraya oturmaya çağırdı. Her birinde iki papağan, 200 libra ağırlığında haşlanmış bir akbaba, son derece lezzetli kızarmış iki maymun bulunan 4 çeşit çorba, bir tabakta 300 sinekçil kuşu, bir başka tabakta da 600 sinek kuşu, çok lezzetli yahniler, nefis pastalar getirdiler. Bütün bunlar kesme kristal tabaklardaydı. Konuk evinin kız ve erkek hizmetçileri bardaklara şeker kamışından yapılmış çeşitli içkiler boşaltıyorlardı. Çoğu tüccar ve arabacı ve hepsi de son derece eğitimli olan konuklar, Kakambo'ya fazla merak göstermeden saygıyla bazı sorular sordular. Onun sorularına da kendisi doyuracak yanıtlar verdiler. Yemek bitince Kandit gibi Kakambo da yerden topladıkları büyük altın parçalarından ikisini masanın üstüne fırlatarak yemek parasını ödeyeceğini sandı. Lokantanın sahibiyle karısı böğürlerini tutarak uzun süre katılırcasına güldüler. Sonunda da kendilerine geldiler. Konuk evinin sahibi, "Efendiler," dedi. "Yabancı olduğunuz anlaşılıyor. Bizler yabancı görmeye alışık değiliz. Bize ana yollarımızın çakıl taşlarını para diye verdiğinizi görünce güldüğümüz için bizi bağışlayın. Belki sizde bizim ülkemizin parası yoktur ama burada yemek yemek için de paraya gerek yok. Ticarette kolaylık olsun diye kurulan bütün konuk evlerinin giderlerini hükümet öder. Burada kötü bir yemek yediniz çünkü burası yoksul bir köydür ama ülkenin başka yerlerinde layık olduğunuz şekilde ağırlanırsınız." Kakambo konuk evi sahibinin bütün sözlerini Kandide aktarıyor. Kandide dostu Kakambo'nun bu sözleri anlatırken duyduğu şaşkınlığının aynını duyarak dinliyordu. İkisi de "Dünyanın başka hiçbir yerinde bilinmeyen, doğası bizimkinden bambaşka görünen bu ülke acaba neresi?" diye soruyorlardı. Kandit, "Burası herhalde her şeyin en iyi olduğu ülke olacak. Çünkü elbet böyle bir ülke vardır. Hem Üstad Pangloss ne derse desin, ben Vestfalya'da her şeyin çoğu zaman bir hayli kötü olduğunun farkına varmıştım," diye düşünüyordu.